Medyaskop TV'den herkese iyi akşamlar. Popüler bilim programımız Meraklısına Bilim'de birlikteyiz. Bu hafta Avrupa Entegrasyonu'nun dünü, bugünü ve yarınını konuşacağız. Konuğumuz Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve BAGEP Ödüllü Senem Aydın Düzgit. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Öncelikle bir tarihsel background isteyeceğim tabii sizden. Hı-hı. Avrupa Birliği'nden bahsedeceğiz. Avrupa Hı-hı. Birliği ne zaman, nasıl kuruldu, neden kuruldu?
Şimdi Avrupa Birliği'nin kuruluşuna anlatmak için öncelikle İkinci Dünya Savaşı sonrasından bahsetmemiz gerekiyor. Tarihsel perspektif dediniz. İşte bu aslında gerçekten tarihsel perspektifinde anlatılması, hatırlatılması gereken bir oluşum. Şimdi ilk olarak Avrupa Birliği olarak kurulmuyor tabii. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruluyor 1950 tarihinde. Burada amaç tabii ki özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da tekrar savaşların engellenmesi, özellikle Almanya'nın savaş yapma kabiliyeti üzerine kontrolün ele alınması, kömür ve çelik üretiminin bir şekilde kontrol alınmasıyla beraber buradaki yani ana hedef İkinci Dünya Savaşı gibi yok edici, Avrupa'yı yok edici bir oluşumun arkasından Avrupa'yı birleştirerek bir şekilde ekonomik olarak birleşimi ve birbirine bağımlılığı sağlayarak kalıcı barışı tesis edebilmek, daha doğrusu savaşı ve bu aşırı milliyetçiliği engelleyebilmek. Şimdi ilk kuruluş bu şekilde 1950'de oluyor kömür ve çelik topluluğuyla. Daha sonra 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu olarak, EEC olarak kısaltması geçen European Economic Community olarak resmen kuruluyor. Ve esas işte zaten bugün Avrupa Birliği dediğimiz Maastricht Anlaşması'ndan sonra 90'lardan itibaren Avrupa Birliği olarak alınan birliğin ilk resmi kuruluşu bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi o dönemde İkinci Dünya Savaşı konjonktüründen bahsettim. Burada Amerika faktörü de tabii çok önemli ilk kuruluşta. Ona da muhakkak değinmemiz gerekiyor. Çünkü o dönemde Amerika destekliyor Avrupa entegrasyonunu. Tabii ki orada Amerikan desteğinin arkasında güvenlik perspektifi ve çıkarları yatıyor. Özellikle 50'li yıllarda ilerlediğimizde Soğuk Savaş'ın ortaya çıkması ve bir şekilde bu iki kutuplu dünyanın oluşması Amerika'nın özellikle Avrupa kıtasındaki stabiliteyi, istikrarı gittikçe daha çok önemsemesine ve bu istikrarın da Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun bir şekilde sağlıklı bir şekilde işlemesinden geçmesine inanıyor. Ve dolayısıyla bu projeye başından itibaren transatlantik bir destek var Amerika tarafından. Dolayısıyla bu destek ekseninde de kuruluyor. Ve bir süre sonra zaten baktığınızda Soğuk Savaş'ın içinde özellikle güvenlik, ittifakın güvenlik kısmı NATO tarafından ele alınırken ve NATO'ya bir şekilde delege edilirken ekonomik entegrasyon ve ekonomik bağımlılıkla barış dendiği zamansa Avrupa Birliği ve Avrupa entegrasyonu ön plana çıkıyor. Bu şekilde başlıyoruz 50'lerde. Daha sonra isterseniz biraz da 60'lardan, 70'lerden
tabii,
bahsedelim.
Tabii, entegrasyon sürecini özellikle dinleyelim. Sonrası?
Şimdi şöyle, şimdi 60'lı yıllar aslında Avrupa için 60'lı ve 70'li yıllar, özellikle 60'lı ve 70 arasında ekonomik büyümenin oldukça hızlı olduğu verimli yıllar. Ve bu yıllarda entegrasyonun oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Yani AB kurulduğundan itibaren hızlı bir şekilde entegrasyon adımlarıyla ilerliyor. Şimdi kurulduğunda bu arada 6 tane üyesi var sadece. Dolayısıyla 6 ülkeli bir birlik olarak başlıyor.
Hangi
o zamanlar
ülkeler?
Almanya var, Fransa var, Hollanda var, Lüksemburg var, Belçika var. İtalya var. Bunlar kurucu ülkeleridir Avrupa Birliği'nin. Zaman içerisinde AB'nin genişlediğini görüyoruz. Mesela kuruluşunda İngiltere mesela örneğin üye değil. Danimarka değil. Bunlar mesela Avusturya değil. İsveç aynı şekilde değil. Doğu Avrupa ülkelerinin hiçbiri değil zaten keza Soğuk Savaş kontekstinde kurulduğu için. Bunların hepsi zaman içerisinde çeşitli blok halinde gerçekleşen AB genişlemeleriyle Avrupa Birliği'ne katılan ülkeler. Dolayısıyla Avrupa Birliği ilk entegrasyonu bu 6 ülkeyle başlatıyor. Ve entegrasyon özünde ekonomik entegrasyon. Yani önce kömür ve çeliğin üretiminde, kömür ve çelikte bir serbest ticaret alanı, bir gümrük birliği ve daha sonra bir serbest ticaret alanı ve gümrük birliğinin öncelikle oluşturulmasıyla başlıyor. Ama daha sonra diğer farklı ekonomik üretim alanlarına da ve politik alanlarına da entegrasyon sirayet ediyor. Ancak dediğim gibi özellikle 60'larda, 70'lerde hatta 80'lere baktığımızda AB entegrasyonunun özünde ekonomik bir entegrasyon olduğunu, ekonomik bir yapı olarak ortaya çıktığını ve geliştiğini görüyoruz. Şimdi entegrasyon kelimesinden kasıt nedir? Ona baktığımızda da şimdi entegrasyondan kasıt şimdi AB'nin özel bir durumu var aslında uluslararası ilişkiler literatüründe. Özellikle uluslararası örgütler literatürüne baktığımızda. Özel durumu da şu. Şimdi uluslararası ilişkilerde ve uluslararası ilişkiler literatüründe en önemli meselelerden bir tanesi biliyorsunuz devletlerin egemenlik konusudur. Devletler egemenliklerini devretmek, daha doğrusu daha üst bir otoriteye devretmek istemezler. Dolayısıyla da uluslararası örgütlerde işte genellikle yaptırım gibi konular hep sorunsallaştırılır. Oysa Avrupa Birliği'ne baktığımızda Avrupa Birliği'nde devletlerin önemli ölçüde belli başlı alanlardaki egemenliklerinden feragat ettiğini görüyoruz. Özellikle de ekonomik karar alma meselelerinde işte özellikle tek pazar gibi günümüzdeki politika alanlarında karar almanın ulusüstü bir yapı olan Avrupa Birliği'ne ulus devletlerden artan ölçüde bir egemenlik transferini ya da devri olduğu görülüyor. Ve bu bir günde olmuyor. Bu entegrasyon sürecinin derinleşmesiyle meydana geliyor. Şimdi bu entegrasyonun derinleşmesi hikayesi. Bir de tabii tarihsel bağlamda baktığınızda entegrasyonun genişlemesi hikayesi var. Genişleme de AB'nin diğer ülkeleri kendi içine üye olarak almasıyla ortaya çıkıyor.
Bu genişleme dediğimiz süreç ne zaman başlıyor?
İlk genişleme 1973 yılında oluyor. İlk genişlemeyle beraber İngiltere üye oluyor AB'ye. En önemli zaten özelliklerinden bir tanesi o genişlemenin İngiltere'nin üyeliğidir. Aynı zamanda Danimarka ve İrlanda da üye olarak katılıyor bu tarihte. 73 tarihindeki, şimdi tabii İngiltere'nin üyeliği kolay bir üyelik olmuyor. Tabii buna özellikle değiniyorum çünkü günümüzdeki en önemli tartışmalardan bir tanesi de biliyorsunuz Brexit. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması ve Brexit meselesi. Çünkü İngiltere'nin üyeliği Fransa tarafından yıllarca veto ediliyor. Ancak en nihayetinde Fransa'nın özellikle tarım alanındaki bazı kopartmış olduğu tavizler karşılığında, tarım politikası alanında en nihayetinde karşılığında İngiltere üye olarak kabul ediliyor. Tabii Fransa'nın İngiltere'nin üyeliğine karşı olan bakışı biraz AB içindeki dengelerdeki yani ağırlığını kaybetmesinden duyduğu korkusu. Bir de tabii İngiltere'nin genellikle bu Avrupa Birliği gibi ulusüstü kuruluşlara İngiltere'nin duyduğu genel kuşkucu yaklaşım yani bunlara daha hükümetler arası bir birlik gibi bakıp hani daha böyle federal bir AB, federal bir Avrupa vizyonunun pek fazla olmaması. Nitekim belki bugünkü yaşanan krizlerde hani bu ulusal kimlik vizyonunun da Avrupa'ya ilişkin olarak ortada olan rol oynadığını söylemek mümkündür. Budur buna karşı çıkartan ama velakin 1973 yılında ilk genişleme dalgası oluyor.
Ve İngiltere,
ve İngiltere üye oluyor. Daha sonra tabii bu genişleme dalgaları sürüyor. 80'lerdeki genişleme dalgası önemlidir özellikle Türkiye açısından. Çünkü İspanya, Portekiz ve Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne katıldığı bir dönemdir bu dönem. Bu da özel bir dönem çünkü tam bu ülkeler yaşadıkları işte diktatörlüklerden bir şekilde otokrasilerden çıkarak demokrasi olma yolunda iradelerini beyan etmeleriyle beraber AB üye olmuşlardır. Ve zaten demokratik konsolidasyonlarında Avrupa Birliği'nin de bir kuruluş olarak o dönemde çok büyük etkisi olmuştur. Nitekim aynısını 2000'lerde de görüyoruz. Soğuk Savaş'ın bitimini takiben Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği'nin kapısını çalarlar ve AB genişlemesi de onlara Kopenhag siyasi kriter denilen demokrasi ve insan hakları gibi kriterleri şart koyar.
Bu üçüncü genişleme dediğimiz genişleme.
Yok bu dördüncü genişleme. Evet. Bir tane daha genişleme var. EFTA genişlemesi olarak bilinen. Avusturya'nın, İsveç'in ve Finlandiya'nın üye olduğu genişleme dalgası o da 90'lardadır. Ama tabii ki bu Doğu Avrupa genişlemesi en son olan genişleme dalgası. Daha sonra da yani şu anki baktığınızda da Batı Balkanlar ve Türkiye genişlemesi kağıt üzerinde var. Tabii Türkiye'ninki biraz artık kağıt üstünde, biraz sonra ona gireceğiz, evet, şu anda girmek istemiyorum. Bir de tabii Batı Balkanlar hikayesi var. Orada da ciddi bir genişleme süreci sürüyor, prosedürleri devam ediyor. O da birazcık yani Avrupa haritasını tamamlama gibi düşünebilirsiniz aslında Batı Balkanlar genişlemesini de.
Genişleme sürüyor, bütün tarihsel süreci. En azından yani, kısaca öğrendik.
Tabii çok aslında hani derinlemesi de bizim hani 12 haftada derslerde evet. anlattığımız, incelediğimiz bir süreç. Çünkü bunların teorik altyapısı var, entegrasyon teorileri var. Bu teoriler her zaman birbirleriyle aynı dili konuşmuyorlar. Farklı bakış açıları getiriliyor. İşte mesela örneğin en çok literatürde tartışılan konulardan bir tanesi bu entegrasyon neden olmuştur? Yani nasıl oluyor da Avrupa Birliği ülkeleri egemenliklerini devretmeyi kabul etmişlerdir? Orada mesela hani çeşitli farklı teorik perspektiflerden yaklaşılır bu konuya. Mesela bazısı der ki işte devrettiler çünkü ekonomik çıkarları bu şekilde öngörüyordu. İşte özellikle mesela tek pazarın oluşmasında o dönemde 80'li yıllarda özellikle neoliberal ekonominin yaygınlaşmasıyla beraber o dönemki yönetici elit o dönem iktidarlarını ellerinde tutmaları için kendilerine oy veren başta da iş insanları olmak üzere belli komüniteleri mutlu tutmak için AB entegrasyonunu kullanmışlardır. Ve özellikle 80'lerdeki o büyük tek pazar entegrasyonunun aslında arkası bu vardır gibi mesela bir açıklama vardır. Ama yani bunun farklı...
Tek açıklama da bu değil ama.
Değil işte, onu demeye çalışıyorum. Yani bu mesela liberal hükümetler arasıcılık dediğimiz oldukça da literatürde yer eden bir kavramsal çerçevedir. Entegrasyonun neden ilerlediğini daha doğrusu zaman zaman derinleştiğini açıklayan bir kavramsal çerçevedir ama başka çerçeveler de vardır. Mesela işte evet, işlevselcilik vardır. Tabii işlevselcilik vardır mesela. Functionalism ve neo-functionalism diye geçer İngilizce literatürde. Bu da Türkçe'ye çevirdiğimizde işlevselcilik ya da işte yeni işlevselcilik olarak da Türkçe'ye çevirebiliriz. Buradaki argümanda şimdi teknik alanda entegrasyona ya da işbirliğine başlıyorsunuz. Zaman içerisinde bir alandaki entegrasyon, entegrasyonun mantığından ya da o alandaki entegre edilen konudan ötürü başka alanlarda da devletlerin politika alanlarını uyumlaştırıp entegre etmelerine neden oluyor. Bir çeşit yayılma etkisi oluyor derler. Buna da spillover efekt deriz yine literatürde. Mesela onlara göre entegrasyon bu tip yayılmacı etkilerle oluşur. Yani üye devletlerin her zaman bunda kendi etkin iradeleri, seçimleri olmayabilir. Entegre oldukları alanların teknik yapıları nedeniyle bu mecbur kılınıyordur. Mesela bu ne demek? Mesela bir hani örnek vermek gerekirse belki biraz daha işi hani kavramsal alandan alıp da biraz daha pratiğe ve evet aynen öyle yere indirebilmek için bence de önemli. Ne var mesela? Örneğin işte diyebilirsiniz ki diyelim işte tek pazar. Örneğin işte ne oldu? Gümrükleri kaldırdınız. Mallar serbest dolaşıyor. Bir AB ülkesinden bir AB ülkesine gidiyor. Ama örneğin hala gümrüklerde kontrol var diyelim. Ya da mesela işte ulaştırma açısından ulaşım zorlukları var. Ya da mesela tek pazarı oluşturdunuz ancak farklı para birimleriyle bu tek pazarda ticaret dönüyor ve bundan kaynaklanan bazı masraflar var ve zorlaştırıyor bu aslında ticareti deyip hani bu argüman, bu teorik çerçeve uyarınca diyebilirsiniz ki ha o zaman nedir? Belki de ana tek euroya, ana tek para birimine geçilmesinin nedenlerinden bir tanesi bu işlevselcilikten, o perspektiften bakarsanız. Çünkü işte tek pazarın daha iyi işleyebilmesi için. Yani bu tek pazarı oluşturdular. O da bir anlamda bu tek parasal birliğin işlevsel olarak önünü açtı. Bunu gerekli kıldı gibilerinden bir mantıkla. Ya da işte örneğin AB'nin ulaştırma politikası tek pazarla beraber mecbur kılındı. Ya da mesela mallar üzerindeki işte güvenlik önlemi, mesela CE işareti. Şimdi tek pazarsınız, bir yerde üretilen bir mal diğer yerde de aynı şekilde satılabiliyor. Dolayısıyla artık belli bir standartizasyon gerektiriyor. O standartizasyon da o alanda, yani özellikle tüketici hakları alanında bambaşka bir AB mevzuatı doğmasını sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii. Bu da işlevselci bakış açısı. Aslında bu şekilde baktığınızda farklı teorik perspektiflerin entegrasyonun farklı yönlerini açıklamakta faydalı olduğunu görebiliyorsunuz. Yani biraz kompleks bir argüman var orada. Yani tek bir tanesini indirgemek çok kolay olmayacaktır.
Ama birbirinde çok yanlışlayan şeyler değil gibi görünüyor
değil,
teoriler.
Değil ama tabii yani şimdi akademik literatüre baktığınız zaman yani bütün bu teorik kavramlar ya da işte belli akademisyenler didişirler. Tamam yani tabiriyle yani 60'lardan 70'lerden beri bu söz konusudur. Yani ilk önceki yıllarda entegrasyonun çok ön plana çıktığı ve hızlı bir şekilde ilerlediği mesela 50'lerde ve 60'larda bu işlevselcilik akademik literatürde çok popüler oluyor. Ama ondan sonra 60'larda bir kriz yaşanıyor. Bu empty chair crisis, bu boş sandalye krizi diye de bilinir. De Gaulle zamanında De Gaulle Fransa'yı Avrupa'nın Bakanlar Konseyi'ndeki Fransız temsilcisi çekmiştir. Dolayısıyla bir tanesi boş kalmıştır bir sandalye. O yüzden boş sandalye krizi deniyor. Mesela orada bir anda entegrasyon duruyor. Ve belli bir süreliğine. Neden? Çünkü karar alınamıyor oy birliğiyle, Fransa yok. Mesela bu hep literatürde yani işlevselciliğin aslında duvara çarptığı nokta olarak iddia edilir. Çünkü neden? Yani madem üye devletlerin bu kadar kontrolünde değil bu iş, nasıl oluyor da bir üye devlet tamamen mekanizmadan çıkınca entegrasyon süreci durabiliyor gibi.
Peki, entegrasyon sürecinden genişlemeden bahsettik. Genişleme hala devam ediyor ama biraz da güncele dönelim.
Tamam.
Bir yandan da dünyada ve özellikle Avrupa'da sağ popülizmin yükseldiğini, milliyetçiliğin hatta ırkçılığın yükseldiğini kutuplaşmayı gözlemledik. Hı hı. AB projesinde bunların etkisi nasıl oldu, genişlemeye etkisi?
Şöyle, şimdi AB projesini olumsuz olarak etkiliyor bu popülizm hikayesi ve sağ hareketlerin ve Avrupa karşıtı hareketlerin AB içinde güç kazanıyor olması. Şöyle
hatta
olumsuz
öncelikle
etkiliyor.
Şunu da konuşalım. Yani nasıl başladı ve nasıl çıktı bu iş? Tabii ki bu da çok uzun bir konu ama.
Genişleme mi? Hangisi?
Hayır hayır. Sağ popülizmin yükselişi. Bir anda bu gözlemimiz.
Evet, yani şimdi bunu ayrı bir tabii program yapmak da gerekebilir. Çünkü buna ilişkin de literatürde farklı argümanlar var. Yani neden sağ popülist hareketler sadece Avrupa'da da değil tabii yani ki. Küresel düzlemde bu kadar yükselişte. Hani buna ilişkin çeşitli argümanlar var. Bu argümanlardan bazıları ekonomik faktörlere odaklanıyor. Özellikle işte küreselleşmeden dolayı küreselleşmenin kaybedenleri, işte geride kalan işte sınıflar, işte göçle beraber özellikle yaşanan rahatsızlıklar ve ekonomik rahatsızlıkların bu gibi göçmen karşıtlığında işte kendisini ifade etme şansı bulması gibi bir grup argüman var. Başka bir grup argüman daha çok kimliksel faktörlere odaklanıyor. Yani kimliksel faktörlerden kasıt özellikle bir değerler bağlamında bir dönüşüm yaşandığını Avrupa'da ve bazı özellikle daha muhafazakar kesimlerin bu değerler dönüşümünün yaşanmasına karşı bir tepki geliştirmiş olduğu. Özellikle işte bu post endüstriyel dediğimiz ve o dönem literatürde de çok konuşulmuştu. Yani 80'lerden sonra özellikle 90'lardaki işte örneğin işte eşcinsel evlilikleri olsun, işte yeşiller hareketinin büyümesi olsun. Yani bu gibi değerlere de ilişkin bir karşıtlık şeklinde de kendini buluyor. Daha muhafazakar, daha sağ, daha popülist söylem. Dolayısıyla burada yani hem kimlik odaklı hem ekonomi odaklı açıklamalara literatürde rastlayabiliyoruz. Yani bence evet kimlik bu işin bir parçası ama ekonomik faktörlerin de önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok ülkede Avrupa kendi ekonomik sorunlarından Avrupa'yı sorumlu gören ciddi bir seçmen kitlesi de var. Yani biz bu haldeyiz çünkü Avrupa Birliği yüzünden AB'de olmasaydık belki bu kadar olmazdı gibilerinden. Aynı zamanda tabii bu ülkelerin bir kısmında mesela Macaristan'daki Orban'da olduğu gibi bu güçlü lider vurgusu var. Yani her zaman AB karşılığı olmayabiliyor. Mesela Macaristan'daki Orban seçmenlerinin hepsi AB karşı değil. Yani orada da yapılmış araştırmalar var. AB'ye hayır demiyorlar ama siyasi, yani liberalizmin siyasi ayağını temsil eden demokrasi, insan hakları vesaire gibi değerlerden arındırılmış bir Avrupa Birliği'ni tercih ediyorlar. Yani dolayısıyla gördüğünüz gibi etmenler ve faktörler
bunlar
çok katmanlı ama sonuçta yükseliyorlar, evet yükseliyorlar ve özellikle bu son dönemde yaşanılan bu göçmen kriziyle beraber daha da bu hareketlerin bir impetus kazandığını, bir ivme kazandığını söylemek mümkün.
Peki bu projeye etkileri nasıl oldu ve nasıl olacak?
Şöyle oluyor. Şimdi nasıl olacağını söylemek tabii çok zor bir bilim insanı. Şimdi bu da bir bilimsel program olduğu için şu aşamada. Çünkü spekülasyon yapmak olur o yani. Hani geleceğe dair net bir şey söylememiz pek mümkün değil. Ama şunu söylemek mümkün. Şöyle etkiledi. AB'nin dış politikadaki etkinliğini, ki zaten çok büyük bir ağırlığı yoktu ama yine bu Doğu genişlemesini takiben özellikle 2000'li yıllarda işte Avrupa'nın işte dış politikası, işte komşuluk bölgesi politikası ya da genişleme politikasıyla yarattığı dönüşüm bir başarı olarak değerlendirilmeye başlamıştı. Özellikle genişleme politikası. Bunu önemli bir gölge düşürdü. Çünkü Avrupa bu dönemde, geçtiğimiz yıllarda gittikçe kendi içine odaklanmak zorunda kaldı. Çünkü bir anlamda varoluşçu bir krizle aslında mücadele ediyor. Varoluşçu kriz de birkaç katmanlı. Şimdi bir katmanda hali hazırda iktidarda olan daha merkezi partiler dediğimiz merkez sağ, merkez sol ya da işte vesaire liberal, işte ülkeye göre, ülkeden ülkeye değişiyor ülkenin siyasi geleneğine ve yapısına göre. Bu partiler iktidarda kalmaya devam etmeye çalışıyorlar. Çünkü öbür tarafta daha popülist sağ ve sol hareketler de var. Bazı ülkelerde popülist sol da yükselişte olabiliyor ve bunlar da bu arada gayet AB karşıtı hareketler olabiliyorlar. Ya da AB şüpheci hareketler olabiliyorlar diyelim. Öte yandan da bir yandan da AB projesini kurtarmaları gerekiyor. Mesela Merkel örneğinde bunu çok net görüyorsunuz yani. Bir yanda AB projesini kurtarmaya çalışıyor. Çünkü AB projesi geçtiğimiz yıllarda iki büyük varoluşçu sorunla karşılaştı. Bir tanesi mülteci kriziydi, Suriye Savaşı'ndan doğan. Bir tanesi de ekonomik krizdi. 2008'den itibaren ilk Yunanistan'la kendini Avrupa'da gösteren. Ve bu iki varoluşsal krizi AB şu anda, yani mülteci krizini Türkiye ile yapılan anlaşmayla şu an için çözmüş görünüyor kendisi açısından bakıldığında. Ekonomik kriz halen tam çözülebilmiş değil. Çünkü bir kere Yunanistan'ın sorunu orada duruyor ama ona ek olarak mesela İtalya gibi bir ülkede çok ciddi ekonomik sorunlar var ve İtalya'nın Euro'dan çıkıp çıkamayacağı konuşuluyor. Yani burada tabii Euro'nun geleceği demek bir anlamda AB'nin de geleceğini kuşuya düşürecek şeyler. Dolayısıyla yani şu anki iktidarlar bu düzlemde hareket etmeye çalışıyorlar ve bu zor bir düzlem. Şimdi siz burada bu kadar varoluşçu meselelere içeride odaklandığınızda dış politika sizin öncelikli alanınız olamıyor. Dolayısıyla genişleme politikası da resmi olarak AB'nin bir dış politika mekanizması ve aracılığı olduğu için o da burada geri plana atılıyor. Ama tabii şu da var yani Batı Balkanlarda bir şekilde süreç yavaş olmakla beraber halen belli bir hızda ilerliyor. İşte Sırbistan'la olsun, işte Makedonya'yla olsun vesaire. Orada özellikle Türkiye'yle en büyük sorunun yaşandığını görüyoruz. Ve tabii oradaki sorun sadece Avrupa'dan değil, bildiğimiz gibi Türkiye'deki gelişmelerden de kaynaklanıyor.
Peki spekülatif olur dediniz ama ben yine bir sormayı deneyeceğim. Tabii. En azından geleceğe dair tahmin olsun. Hı. Bu yaşananların devamı nasıl olacak? Yani bu sağ popülizm böyle yükselmeye devam ettiği sürece ileride bu popülist hareketlerin Avrupa'da gücünün artırması durumunda aslında. Proje daha nasıl şekil alacaktır?
Şu olabilir. Şimdi yine speküle edeceğim. Yani soru öyle. Şimdi baktığınız zaman sağ popülist hareketlerden bir kere bu hareketlerin sonun ne olacağını bilemiyoruz. Yani bunlar güçlenmeye devam edebilecekler mi yoksa bazı ülkelerde güç kaybedecekler mi? Yani henüz tam olarak geleceklerini görmek mümkün değil.
Tahmin etmek de zor galiba.
Çok zor. Evet, çok zor. Ama şunu, çünkü bir de şöyle bir şey oluyor. Yani şimdi popülizm kadar Avrupa'nın ve sadece Avrupa'nın değil yani mesela Türkiye'nin, Hindistan'ın, Amerika'nın da en önemli sorunlarından bir tanesi bence kutuplaşma meselesi. Yani bu konuda çok çalışan arkadaşımız var zaten ama yani bu kutuplaşma meselesi belki de hatta bence popülizmden daha da önemli bir konu olarak önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Mesela en son Alman eyalet seçimlerine baktığınız zaman evet aşırı sağcı AfD'nin yükselmeye başladığını görüyorsunuz. CDU ve CSU'dan oy çaldığını görüyorsunuz. Ama öte yandan da yeşillerin de yükseldiğini görüyorsunuz. Yani bir şekilde sağda ve solda birbirine tamamen zıt kutupların güçlendiğini ve daha merkez partilerinin SPD olsun, SDO olsun gücünü kaybettiğini görüyorsunuz. Yani bu kutuplaşma meselesi önemli bir mesele ve bu şekilde devam etme ihtimali de olan bir konu. Şimdi böyle devam ettiği sürece AB süreci için ne olabilir de AB'nin geleceği için? Şimdi benim gözlemlediğim bu sol sağ ya da sol popülist hareketlerin birçoğu, hepsi değil ama birçoğu AB'ye kurum olarak karşı değiller. Yani Avrupa Birliği bizim ihtiyaçlarımızı, çıkarlarımızı gördüğü sürece bir kurum olarak kalabilir düşüncesindeler. Dolayısıyla AB'nin sonunu getirmeyebilirler. Ama Avrupa Birliği bu bahsettiğim tarihsel arka planının oluşturduğu ve idealize ettiği Avrupa Birliği olarak kalıp devam edebilir mi? Burada bir soru işareti bence koymak gerekiyor. Çünkü bence asıl tartışılması gereken bu. Yani AB yıkılır mı kalır mı gibi hani basite indirgenmiş tartışmalardan ziyade özellikle bu hareketlerin Avrupa ile ilgili söylemlerine ve politikalarına odaklanarak tam tersine nasıl bir AB istediklerinin biraz daha nüans bir biçimde incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bence oraya baktığınızda da görülen şu ki bir değerler Avrupası istemiyorlar.
Sadece ekonomik çizgiye geri dönüş mü?
Ekonomik çizgiye geri dönüş. Belki de dışarı dünyaya karşı da daha korumacı. Yani dolayısıyla AB'nin dış ekonomik politikasında da belli değişiklikler öngören bir çizgideler. Yani entegrasyon karşıtı değiller. Mesela AB en son bir dış politika girişimi başlattı. PESCO diye işte güvenlik alanında işbirliği. Çok önemli bir girişim değil yani. Hani içerik olarak baktığınızda çok kuvvetli bir şey değil. Hani NATO ile falan kıyaslanması bile mümkün değil. Ama ve lakin baktığınızda örneğin işte o Orban'ın Macaristan'ı, işte o Polonya hemen gidip PESCO'ya üye oldular. Ki yani bu arada istemeyen ülkeler dışarıda kalabiliyor. Dışarıda kalmak istemiyorlar. O entegrasyon sürecinin parçası olmak istiyorlar. Çünkü zaten küçük ülkeler ve dolayısıyla böyle bir şeyin dışında kalmak ve dışlanmak istemezler. Dolayısıyla o açıdan bakmak gerekiyor. Yani benim eğer speküle etmem gerekirse bu sorunun cevabında düşüncem bu entegrasyon sürecinin devam edeceği. Ama ve lakin tahmin ettiğimiz ya da idealize ettiğimiz ya da liberal demokrasi ekseninde baktığımız bir entegrasyon süreci bu olmayabilir. Ama dediğim gibi yani bu tamamen Avrupa Birliği üye ülkelerinin iç siyasi dinamikleriyle de ilişkili ve hatta tamamen yani büyük oranda da buna bağlı bir şey.
Ama baktığınızda gördüğünüz kadarıyla en azından ekonomik birliktelik ve dışarıya karşı korumacılığı koruyacak olmakla birlikte en çok tehlikeli olanlar yine değerler, ortak değerler.
Evet, değerler. Ortak değerler esas burada tehlikeli olan. Yani tabii çok da şöyle de abartmamak lazım. Yani yine baktığınızda evet Le Pen güçlendi ama Fransa'da Macron kazandı. Evet işte AfD belki güç kazandı ama öte yandan hala SDS, CSU'nun, Yeşillerin bir var, önemli bir yani ağırlığı var. İktidar bloğu olarak artık bakılabilir durumda. Ya da işte diğer bazı ülkelerde de halen yani merkez güçlerin iktidarda olduğunu görüyoruz. Aşırı sağ yükselmesiyle beraber. Yani orada da değerlendirmede de birazcık dengeli olunması gerektiğini düşünüyorum. Felaket senaryolarına geçmeden önce.
Ama dediğiniz gibi o zaman da asıl problem bir kutuplaşma olacak.
Ama kutuplaşma var. Evet. Kutuplaşma artıyor. Yani yapılan ölçümlerde Avrupa Birliği çapında da kutuplaşmanın artmakta olduğu görülüyor AB ülkelerinin birçoğunda.
Biraz da Türkiye ile ilişkilere gelelim. Türkiye AB ilişkilerinin de bir resmini çizsek kısaca. Geçmişten nasıl geldik? Şimdi durum nasıl?
Tamam.
Yine bir programlık bir soru sordum size ama.
Evet, bu da ya yani bunun da dersini veriyoruz. Bu da yani 12-13 haftada ve belki hatta daha uzun anlatılabilecek ya kadar da uzun bir tarih ve çok farklı boyutları var. Çok kısaca ne kadar vaktimiz var?
Yani bir 20 dakikamız daha.
İyi, daha vaktimiz var o zaman. Tamam, biraz konuşabiliriz. Şöyle anlatabilirim Türkiye-AB ilişkilerini. Şimdi Türkiye-AB ilişkilerinin çok uzun bir geçmişi var. Yani neredeyse AB'nin kuruluşundan itibaren bahsedebiliriz Türkiye-AB ilişkilerinden. Çünkü biliyorsunuzdur belki işte Türkiye-AB üyeliğine, o zamanki Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvuruyor. Ankara Anlaşması denilen anlaşma imzalanıyor. Bu anlaşma uyarınca Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir gümrük birliğinin kademeli olarak ortaya çıkmasına, yerleşmesine dair bir yol planı hazırlanıyor. Tabii zaman içerisinde bu anlaşmanın bazı aşamaları gerçekleştirilmekle beraber 60'larda, 70'lerde ve 80'lerde çok inişli çıkışlı, hatta daha da çok inişli belki de çoğu zaman bir ilişkinin seyrettiğini görüyoruz. Şimdi bu dönemlerde tabii Türkiye'nin kendi iç sorunları var yaşadığı. Yani işte 60'larda olsun, 70'lerde olsun Türkiye'nin yaşadığı iç kutuplaşma, işte yaşanan işte darbeler, yani tüm bunlar AB ile olan ilişkilerini zedeliyor. Tabii şu da var, AB o dönemler aslında pek siyasi bir birlik değil. Evet. Yani AB'nin özellikle demokrasi, insan hakları, azınlık hakları vesaire gibi siyasi haklar üzerinde kendini tanımlaması daha çok Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren olan bir gerçeklik. Dolayısıyla o ara dönemde Türkiye'de yaşanan bu siyasi çalkantılar daha çok Avrupa'ya karşı ekonomik taahhütlerini, ticareti ilişkin taahhütlerini yerine getirememesiyle birlikte tezahür ediyor ve ilişkilerde kopukluklara ya da sorunlara neden olabiliyor. Ama özellikle 80'lerden itibaren, özellikle 80 darbesinden sonra bu siyasi meselenin, yani bu rejim meselesinin de AB-Türkiye ilişkileri artan ölçüde merkeze oturmaya başladığını görüyoruz. Bu sadece Türkiye'de yaşanan darbe ya da işte demokratik konsolidasyona ilişkin sorunlardan kaynaklanmıyor. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de artan ölçüde siyasi bir karaktere bürünmesinden dolayı oluyor. Nasıl bu karaktere bürünüyor? Yani bunu tabii biraz demin de bahsettiğim gibi kısaca Soğuk Savaş'ın bitiminde aramak lazım. Yani Soğuk Savaş bitiyor. Soğuk Savaş'ın bitmesini takiben bir şekilde AB, yani bir anlamda artık bir hani o güvenlik perspektifi ya da şemsiyesinden ziyade özellikle Doğu Avrupalı ülkelerin de ittirmesi ve isteğiyle bir değerler birliği haline evriliyor. Çünkü belli kriterler koymak durumunda Doğu genişlemesi için. Her ne kadar Doğu genişlemesinin yapılmasının çok ciddi stratejik nedenleri de olsa da özellikle de Alman ulusal çıkarları açısından perspektifinden bakıldığında orada getirilen kriterlerden bir tanesi ve örneğin Kopenhag siyasi kriterleri tamamen Doğu genişlemesi için geliştirilmiş olan kriterler. Tabii bu noktadan itibaren Türkiye ile olan ilişkiler de bu siyasi faktörler artan ölçüde ön plana çıkmaya başlıyor.
Artık yeni kriterler yani demokrasi mesela
evet,
çok önemli.
Evet, aynen öyle, aynen öyle. Peki, ve tabii çok özür dilerim.
Lütfen.
Siz buyurun, buyurun.
Yok, 2000'lere gelelim
diyecektim. Konu çok uzun bir konu.
2002'den itibaren baksak peki.
Tamam, şimdi 2002'den itibaren AKP hükümetinden itibaren baktığınızda şöyle bir tablo var. Nispeten AB ile ilişkilerin olumlu olduğu, yani üyelik perspektifinde
evet,
olumlu olduğu bir 2002-2005-2006 arası, belki işte AKP'nin hani ilk iktidar dönemine tekabül eden bir dönem diyebiliriz, bir dönem var. Ve bu dönemde işte tabii şu da var, o dönemde yapılan birçok demokratik reform var. Yani işte ceza yasası değişiyor, işte birçok başka yasa değişikliği yapılıyor ve bunları aslında AKP hükümetleri başlatmıyorlar. AKP hükümetinden önceki 3 partili koalisyon hükümeti döneminde bu başlıyor. Ama AKP hükümeti de bunu oradan devralarak yürütüyor. Ve tabii bu dönem yine Türkiye'nin 2001 ekonomik krizinden sonra da işte belli yapısal reformlarla daha ayağa kalkmaya çalıştığı bir dönem. Dolayısıyla orada bir IMF var, Dünya Bankası çıpası, o da var. Dolayısıyla bu ikisinin bir araya gelmesi, yani hem siyasi hem ekonomik dinamiklerin iç içe geçmesiyle nispeten ilişkilerde daha olumlu bir dönem yaşanıyor ki hani Türkiye 99'da aday ülke ilan edilmişti malum Helsinki'de. Daha sonra tabii 2004 yılında gelindiğinde müzakerelerin Türkiye ile açılabileceği, Türkiye'nin Kopenhag siyasi kriterlerini yeterli ölçüde karşıladığına ilişkin bir karar çıkıyor konseyden ve bu şekilde müzakere süreci başlıyor.
Ve ciddi de bir ajanda var. AB ajandası var o dönemde.
Tabii şimdi ciddi bir ajanda da olması gerekiyor. Çünkü yani karşılığında yapılacak, şimdi siz genişleme prosedürüne ve genişleme çerçevesine alınan bir ülke olduğunuz zaman işte belli politikalar size uygulanıyor, işte belli yardımlar uygulanıyor, işte sivil toplum olsun vesaire olsun. Yani siz artık bir genişleme ülkesi olarak AB'nin kurumsal şemsiyesinde ve çerçevesinde yer alıyorsunuz. Dolayısıyla yani ülkenin de o anlamda ajandasını buna uydurmuş olması çok tabii önemli. Ama işte o dönemde buna baktığınızda şimdi bu AB'nin genişlemelerinde ya da AB'nin genişleme yoluyla ülkelere yaptığı değişiklik, yani ülkelerdeki etkilerine baktığınızda esas buradaki ara faktörün, değişkenin iktidarlar olduğunu görürsünüz. Yani iktidar partilerinin stratejileri ya da kar zarar hesaplarının, bu Avrupalılaşma dediğimiz Avrupa etkisinde, üyelik perspektifi vesilesiyle gelen Avrupa etkisinde etkili olduğunu görürsünüz. Ve nitekim bizde de AKP hükümeti tam da böyle bir dönemde iktidara geliyor. Çünkü o dönemde Avrupa hedefini benimsemek bir şekilde, hani AKP'ye mesafeli duran işte askeri bürokrasi olsun, işte yargı bürokrasisi olsun, onlara karşı bir kalkan sağlıyor.
Ve çok önemli de bir iç politika malzemesi.
Aynen, çok önemli bir iç politika malzemesi. O dönem yapılan araştırmalarda halkın %70'inin, %75'inin neredeyse onay verdiği bir politika. Ve öyle bir dönemde aynı zamanda da partinin geçmişini unutturma, hani koptuğu Refah Partisi geleneğini ve kendisini daha merkeze, merkez bir parti ya da merkez sağ partisi olarak konumlandırma çabasında da aslında önemli bir rol görüyor. Ve bu şekilde baktığınızda dolayısıyla orada bir iç siyaset dinamiğinin de aslında bu ajandanın itilmesinde çok etkili olduğunu görüyorsunuz.
Ama yükselen tabii, grafik daha sonra düşmeye başlıyor.
Tabii ama. Düşmeye başlıyor. 2005-2006'lardan itibaren böyle bir sıkışma dönemi diyoruz biz 2011'e kadar falan. 2011'den sonra da 2012, hatta Gezi olaylarından sonra tamamen düşen bir grafik söz konusu. Şimdi o neden oluyor? Tabii dediğim gibi Türkiye'deki hani demokratik kötüleşme bu işin önemli ayaklarından bir tanesi. Ama Avrupa'daki gelişmeleri de burada yabana atmamak lazım. Çünkü Avrupa'da daha müzakerelerin açıldığı günden itibaren Türkiye'ye ikircikli mesajlar veriyor. Yani işte müzakereler açılıyor. Hemen işte Almanya ve Fransa, yani evet müzakereler açıldı ama hani bu tam üyelik anlamına gelmeyecektir ya da gelmeyebilir gibilerinden. Bir müzakere çerçeve belgesi yayınlanıyor. Hemen orada müzakereler başarısız olursa Türkiye işte yakın bağlarla bağlanacaktır falan gibi ucu açık ifadeler var. Yani dolayısıyla başından itibaren bu tam üyelik perspektifinin kredibilitesine ilişkin çok büyük bir soru işareti konulmuş oluyor AB ve AB karar alıcıları tarafından. Ve o da tabii Türkiye tarafındaki hani isteği de azaltan bir ve motivasyonu da azaltan bir yaklaşım. Çünkü şimdi siz AB üyelik süreci öyle kolay bir süreç değil. Yani 35 tane müktesebat başlığı var. Baştan aşağı bütün iç politikanızdan tutun, işte dış politikanızın bazı kısımlarına kadar baştan aşağı bütün yasalarınızı elden geçirmeniz gerekiyor. Tarıma ayrı, çevresi ayrı, iç pazarı ayrı, ticareti ayrı. Ama bunu ne için yapıyorsunuz? Yani karşılığında bir hedefin olması lazım. Oysa orada hedef sürekli yer değiştiriyor. Ya da hedefin ne olduğuna ilişkin bir belirsizlik var.
Suç sadece bizde değil diyorsunuz.
Değil, hayır değil. Hayır değil. Hatta yani ben daha da ileri gidip şunu söyleyebilirim. Burada da yani bilimsel şapkayı bir kenara koyuyorum. Çünkü şu an söylediğim, daha şu anki kadar söylediğimler biraz daha bilimsel çerçevede ama bu biraz daha spekülatif olacak. Ben Avrupa Birliği'nin de yani Türkiye'nin içinde bulunduğu demokratik regresyonda önemli payı olduğunu düşünen bir akademisyenim.
Yani negatif etkilediğini
evet söylüyorum. Olumsuz etki olarak. Yani geç dönemlerdeki olumsuz etkisi bir yana, esas kritik olumsuz etkisinin 2005'ten sonra olduğunu düşünüyorum.
Nasıl oldu?
Çünkü hiçbir zaman yani Türkiye'nin üye olamayacağına dair gittikçe daha net mesajlar vermeye başladılar. Yani o kadar enteresandır ki Türkiye bir şekilde üyelik için onu hedef gösterip belli adımlar attıkça o ilerleme raporunun uzunluğu daha da artmaya başladı, kısalmaya başlarken. Yani Sarkozy iktidara geldi, Fransa'da geldiği birinci günden itibaren Türkiye'nin üye olmayacağını söyledi. Merkel zaten bunu söylüyordu ama özellikle Fransa'nınki çok daha etkiliydi. Çünkü hani Alman dış politikasında bir gelenek vardır. Yani dış politika alanında bir önceki iktidar tamamen size ters bir şey yaptıysa onu değiştirmeye çalışmazsınız. Karşı durduğunu söyleyebilirsiniz ama onu reverse etmezsiniz. Oysa Fransa'da öyle bir şey yok. Yani gelip bambaşka bir şey söyleyip bambaşka, tamamen ters bir şey de yapabiliyor. Yani dolayısıyla orada onun çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ve tabii da yani o çıpanın gittikçe uzaklaşması bence Türkiye'de de iktidarın Avrupa Birliği ile ne kadar beraber yürüyebileceğine dair soru işaretlerini de arttırdı. Ve Türkiye'deki tamamen iç dinamiklerin de yani şimdi çok da fazla yani girebiliriz ama hani etkisiyle iyiden iyi o perspektif Türkiye için hayal oldu. Tabii işin arkasında teknik de bir sebep var, hiç bahsetmedik ama Kıbrıs sorunu var mesela.
Tabii.
Yani zaten müzakereyle başlığı kapanıyor, açılıyor ama kapanamıyor. Kapanamamasının nedeni de İşte 2006 yılında alınan bir konsey kararıyla Gümrük Birliği Anlaşması'nın Kıbrıs'a Türkiye'nin uyarlamaması, uygulamaması, Kıbrıs'ı tanımadığımız için. Şimdi mesela bu sorunun aşılabileceğini düşünmüştü Türkiye müzakerenin açılma kararı alındığında. Şöyle düşündü yani, sizler işte Kıbrıs'taki, Kuzey Kıbrıs'taki izolasyonları hafifletirsiniz. Hani biz de bu konuda işte limanları, gemiler için limanları ve havaalanlarını, havalimanlarını uçaklar için açabiliriz Kıbrıs'tan gelen uçaklara ve gemilere şeklinde bir anlaşma vardı. Ama o izolasyonların kalkması yönünde Avrupa Birliği'nden bir adım gelmedi. Daha doğrusu gelemedi. Komisyon ona çok niyetlendi. Ama her böyle bir adım atmaya çalıştıklarında, zaten Kıbrıs 2004 yılından itibaren AB'nin tam üyesi bir ülke olduğu için içeriden yasal yollarıyla, yani konseyin yasal mekanizmalarında her tür taslağı zaten daha orada öldürdü. Yani üye devletler o taslağın üzerinde oy verme pozisyonuna bile gelemediler. Ve bu nedenle de müzakere başlıkları kapanamadı. Üstüne de tabii bütün bu ikircikli siyasi mesajlarla da katmerlenince ve Türkiye'deki iç dinamiklerde birleşince şu anki duruma geldik.
AB ile Türkiye ilişkilerini düşündüğümüzde o 2000'lerin başında kocaman bir ajandadan bahsederken artık aklımıza sadece birkaç başlık geliyor. Şimdi Türkiye-AB ilişkilerinden bahsetmek istesek hangi dinamikler özellikle rol oynuyor?
Şöyle, şu anda Türkiye'nin kurum olarak AB ile ilişkisi aslında çok yoğun değil. Yani çünkü üyelik perspektifi kağıt üzerinde bir perspektif. Dolayısıyla müzakere süreci donmuş durumda. Herhangi bir ilerlemenin sağlanması mümkün değil. Resmi olarak dondurulmuş ya da askıya alınmış değil, ancak duruyor sadece orada. Şunu yapıyorlar, AB'de de şöyle bir yaklaşım öne çıkıyor. Türkiye'ye gittikçe hani müzakere sürecinde olan bir aday ülkeden ziyade dışarıda bir komşuluk ülkesi, komşuluk bölgesi ülkesi olarak görmek. Ve dolayısıyla da ilişkileri AB'nin, yani AB çerçevesinden ziyade ikili üye devlet ilişkileri olarak bir şekilde tasarlamak ve dizayn etmek şeklinde bir yaklaşım var. Nitekim bunu yaptıklarını görüyoruz. Yani mesela işte Fransa, İşte Cumhurbaşkanı bir araya geliyor, işte Merkel bir araya geliyor, işte daha çok ikili ilişkiler daha çok ön planda oluyor. Zaten AB dış politikası da son yıllarda, yani AB'deki bu varoluşsal kriz derinleştikçe bireysel üye devletlerin bu tip politika alanlarındaki bireysel hareketleri ya da işbirlikleri daha da çok ön plana çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü AB ile ilişkisi daha çok AB üye ülkeleriyle ilişkiler üzerinden gidiyor. Tabii oradan da AB'ye bağlanan konular yok mu? Var. Bunlar neler? Mesela göç meselesi. Göç anlaşması çok önemli bir anlaşma. Ve Avrupa Birliği için çok önemli bir anlaşma. Çünkü bu anlaşma olmasaydı, yani Avrupa Birliği'nde iktidarların değişmesi ve Avrupa Birliği'ndeki çözülmenin çok daha hızlı bir şekilde olması daha mümkün olabilir. Dolayısıyla Avrupa Birliği, Avrupa için bu mühim. Ama başka işbirlikleri, mesela ticaret, ekonomi, gümrük birliği, bunların hepsi bir şekilde işliyor. Gümrük birliği işlemekle birlikte çok ciddi sorunları var. Elden geçirilmesi gerekiyor. AB de bunun farkında. Ama aradaki siyasi sorunlardan ve pürüzlerden ötürü Almanya halen Avrupa Komisyonu'na gümrük birliğinin revizyonu için gereken yetkiyi vermiyor. Vermediği için de o revizyonda her ne kadar masada olsa da siyasi engellerden ötürü orada da kayda değer bir ilerleme sağlanıyor. Ama hani eğer o kalkarsa mesela orada bir ilerleme sağlamak mümkün olabilir belki teoride. Buna ek olarak işte enerji, işte terörle mücadele gibi, işte IŞİD'le mücadele vesaire, işte enerji gibi konularda da hani bunlar da işbirliği alanlar. Ama bunlara baktığınız zaman yani gidişat, özellikle AB, yani iki gidişatta iki trendi aslında görebiliyorsunuz. Yani böyle bir analitik bir çerçeve çizdiğinizde bir tarafta gittikçe üye devletler üzerinden işleyen ikili bir diyadik bir ilişki modeli. Öbür tarafta da üyelikten ziyade belli politika alanları arasında, belli politika alanları üzerinde işbirliğine odaklanan bir ilişki modeli ve burada da bu da tamamen transactional dediğimiz yani karşılıklı çıkarlara dayanan bir ilişki modeli. Yani burada işte değerler, normlar, belli kurallar, demokrasi vesaire gibi prensiplerin, elementlerin çok da fazla yer almadığını görüyoruz. Ve bence halihazırdaki durumda AB bu işi bu şekilde sürdürmekten memnun diye düşünüyorum. Ben açıkçası Türkiye'nin de bu durumdan çok şikayetçi olduğunu düşünmüyorum.
Evet, artık o ajanda zaten hiç kalmadı.
Evet, herhalde. Dolayısıyla ben yani her ne kadar tabii retorik olarak halen işte üyelik perspektifimiz vardır vesaire dense de hani benim gördüğüm şu anda hani en üst siyasi düzeyde böyle bir hani bu ilişkilerin şu anda bu şekilde olduğuna dair bir görüş birliği varmış gibi bir izlenim ediniyorum ben.
Bu arada 2002 ve sonrasında halkın neredeyse %70'i AB'yi istiyor dediniz. Şimdi nasıl Türkiye'de kamuoyu ve aynı şekilde Avrupa Birliği üye ülkelerinin de kamuoyu Türkiye'ye biraz daha sıcaktı belli ki daha önceden ama şu anda çok daha kutuplaşmış görünüyor.
Evet, şimdi kamuoyu konusu ayrı bir konu. Kamuoylarına baktığınız zaman, şimdi AB kamuoyundan bahsedersek sonra da Türkiye kamuoyuna geleceğim. Çünkü o konuyla ilgili de son dönemde benim bir araştırmam oldu. Orada ben bazı ilginç, hatta yani bu BAGEP'in bilim ödülünü aldığımda o ödülü kullandığım bir araştırmaydı bu. Ve bu yıl içinde yayınlandı iki makalesi. O yüzden buradan da Bilim Akademisi'ne tekrar teşekkür ediyorum.
Biz de sizi tekrar
çok faydası oldu çünkü araştırmamda. Kamuoyu şimdi ama o araştırmaya geçmeden önce birazcık da isterseniz Avrupa kamuoyundan da bahsedeyim. Şimdi AB kamuoyuna geldiğimizde şöyle bir tablo görüyoruz. Şimdi Türkiye ile ilgili AB kamuoyu hiçbir zaman çok pozitif değildi. Bazı ülkeler diğerlerinden çok daha negatifti. Ülkeler arasında farklılıklar vardı. Yani çünkü AB kamuoyu dediğimiz çok monolitik bir kamuoyu değil. Yani orada aradaki farklılıkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Örneğin işte neydi? Genelde Almanya'da karşıtlık fazlaydı. Fransa'da fazlaydı. İngiltere daha olumlu bakıyordu. Ya da işte İspanya, Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde daha çoğunluk daha olumlu çıkıyordu. Ama böyle yine yani ortalamaya vurduğunuz zaman Türkiye'nin üyeliğini olan AB düzeyindeki destek seviyelerinin hani işte 40-50 maksimum yani civarlarda olduğunu, yani çok arada bir yerde olduğunu görüyordunuz. Tabii bugün öyle bir durum yok. Yani tabii şunu net olarak bilemiyoruz. Yani buna çok bilimsel bir cevap da veremiyorum. Çünkü birkaç yıldır Eurobarometre dediğimiz AB'nin bu istatistiksel biriminin yaptığı araştırmalarda Türkiye ile ilgili genişleme perspektifinde böyle bir soru sorulmuyor. Böyle bir soru sorulmadığı zaman da elimizde buna ilişkin bir veri olmuyor ve konuşmam mümkün değil. Ama yani benim hissiyatım şu anda bu araştırmayı yapsanız çok daha olumsuz algıların çıkacağı yönünde. Özellikle Almanya'da mesela ben çok yükselmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü son yıllarda mesela Hollanda'da çok daha yükselmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu ülkelerle ikili düzeyde çok ciddi sorunlar yaşanmış olduğu ve bu sorunlar ve Türkiye'deki iç meseleler bu ülkelerde de içerilerinde çok yoğun bir şekilde tartışıldığı ve kamusal alana malzeme olduğu için burada görüşlerin gittikçe olumsuza döndüğünden hemen hemen eminim yani. Ama dediğim gibi hani şu anda bunu destekleyecek bir veri ne yazık ki yok çünkü bu soruyu sormuyorlar.
Ki Türkiye kamuoyu için de benzer bir şey söyleyebiliriz
herhalde. Şimdi evet yani Türkiye'de tabii araştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye bağlamında biraz daha veri bazlı konuşmamız mümkün olur. Türkiye'ye baktığımız zamansa şunu görüyoruz. Evet bir düşüş var ama halen Türkiye kamuoyu %45-50 civarlarında bir destek belirtiyor. Yani Türkiye'de halen eğer bir hani iktidar ivmesi ya da belli bir partinin hedefi, vizyonu olursa ve halk da bu şekilde bu açıklanırsa orada o desteğin tekrar çıkabileceğini öngörebiliyorsunuz. Çünkü özellikle Türkiye'de bizim bu yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz yani iktidar partisinin neyi nasıl tartıştığı ve hangi konularda hangi pozisyon aldığı seçmen üzerinde önemli bir etki rol oynuyor. Yani AKP seçmeni bir günde Avrupa taraftarı olmadı %70-75'ler çıktığında. Ama orada partinin ve liderinin Avrupa Birliği taraftarı bir pozisyon alması o seçmenin de görüşlerini değiştirmesinde Avrupa Birliği'ne ilişkin olumlu yönde etkiliyor ve dolayısıyla değiştiriyor.
Peki dolayısıyla kavgalar da aynı şekilde negatif etkiliyor mu? Efendim? Hollanda krizi de aynı şekilde negatif
etkiliyor. Tabii etkiliyor, etkiliyor. Kesinlikle etkiliyor. Dolayısıyla ben yani bu özellikle iktidar partisindeki Avrupa'ya ilişkin söylemin zayıflaması ve zaman içinde olumsuza dönüşünün seçmen nezdinde de çok ciddi bir karşılığı olduğunu düşünüyorum. Ama ve bu da işte BAGEP destekli projemde de gördüğüm enteresan olan bunun böyle bir ilişkisel bir dinamiği var. Öyle bir dinamik ki bu. Daha öncelerde de mesela Avrupa Birliği'ne onay verip yani üyeliğine Türkiye'nin afaki bir tarihte bir Avrupa Birliği projesine bazı alanlarda şüpheli bakan kişilerin işte bunlar işte örneğin işte egemenlik elden gidebilir işte ya da AB ülkeyi bölebilir falan gibilerinden bazı tereddütlerle gittikçe özellikle demokrasi, insan hakları ve temel hak ve özgürlükler alanını açması umuduyla AB'ye daha yakın bir taraf da durduklarını görüyoruz.
Kurtarabilir.
Dolayısıyla yani. Evet, yani Türkiye'deki kutuplaşma ya da Türkiye'deki hükümet muhalefet dinamiği dediğimiz dinamik aynı şekilde AB'ye olan ya da Avrupa'ya olan bakışlarda ve hissiyatta da kendini gösteriyor. Bir de şunu eklemek istiyorum Türkiye kamuoyuna ek olarak, son bir bilgi belki de. Türkiye kamuoyu belki daha azalan ölçüde destekliyor. Ama yine dediğim gibi bir destek söz konusu. Ama ve lakin bu insanlara Türkiye'nin AB'ye üye olup olmayacağına inandıklarını sorduğunuzda çok büyük bir çoğunluk, şimdi tam hatırlayamıyorum yani %80'den 90'larda çok büyük bir çoğunluk olamayacağını düşünüyor.
Artık dizilerde öyle de bile şakası yapılır, ha. Bizi asla almayacaklar.
Yani öyle de öyle de bir gerçek var.
Size çok kısa bir son soru sorayım o zaman.
Buyurun.
Belli ki iktidarın söylemleri çok etkiliyor kamuoyunu. Bundan sonra daha iyiye gitme ihtimali görüyor musunuz? Mesela iktidarın da yakınlaşması, tekrar yüzünün batıya dönmesiyle birlikte kamuoyu da ve Türkiye'nin ajandası da değişecek ve tekrar AB'ye yönelecek midir? Böyle bir ihtimalimiz var mı?
Şöyle yine speküle etmemiz gerekecek. Tabii. Yani bu da bir spekülatif bir soru oldu. Ama şunu söyleyebilirim. Yani bence şu anda Türkiye'nin tamamen Avrupa ve Batı odaklı bir politika yürüteceğini zannetmiyorum. Yani o AB üyelik sürecini tekrar canlandıralım, evet, ama bence yani bunun çok da gerçekçi olmadığını, Türkiye'deki özellikle iç koşullar değişmeden burada ya da Kıbrıs sorununda herhangi bir ilerleme kaydedilmeden burada bir ilerleme beklenmesi pek gerçekçi olmayacaktır. Ama Türkiye bence şunu yapmaya çalışıyor ve bence bunu yapmaya çalışabilir. Yani bir şekilde bir dengeleme, yani bir altın denge dediğimiz bir dengeyi tutturma. Ne ile ne arasında? İşte Amerika, Avrupa ve Rusya arasında daha stratejik çıkarlar ve jeostratejik hesaplar, kitaplar ekseninde belirlenen o dediğim transactional dediğimiz çıkarlar odaklı ilişki türünde ilerlemeye çalışacaklardır. Yani o hatta gideceklerdir diye düşünüyorum. Ve ben yani tam üyeliğin böyle bir hatta oturmadığını düşünenlerden bir tanesiyim. İçerdiği koşulları itibarıyla. Dolayısıyla öngörülebilir bir gelecekte ya da kısa ve orta vadede diyelim. Çünkü yani biliyorsunuz her şey de değişebiliyor.
Tabii,
ve değişebildiği için zaten siyasi dinamikler, mesela ben hani bir akademisyenim ama normatif olarak da bir argüman yapmam gerekirse Türkiye, yani AB'nin Türkiye'de yaşanan tüm bu sorunlara, siyasi sorunlara rağmen müzakereleri askıya almasını desteklemiyorum. Çünkü askıya alınması demek ya da tamamen sona erdirilmesi demek, ertesi gün Türkiye'de koşullar bir gün ülkede değişir, demokratik koşullarda ilerleme sağlanırsa ve tekrar bu süreci birileri canlandırmak isterse o zaman canlandıramayacaksınız. Çünkü tekrar oy birliği gerekecek ve şu andaki genişlemiş ve hatta Kıbrıs'ında üye olmuş bir Avrupa'sından böyle bir oy birliği çıkarmak çok zor olacağı için. Evet, yani bu tip değişiklikleri çok da fazla speküle etmeden ama bunları da göz önünde bulundurarak belki de politikaların tasarlanması gerekiyor.
Ama belli ki şartlar gereği hem AB'deki hem Türkiye'deki artık o eski üyelik ajandası ve tekrar AB'ye, evet, bu kadar ciddi bir, evet, yöneliş olmayacak.
Yani en azından gözüküyor. Kısa ve orta vadede beklemenin çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz Senem Aydın.
Ben teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık.
Çok zevkti benim için. Sağ olun.
Meraklısına Bilim'de bu hafta Avrupa entegrasyonunun dününü, bugününü ve yarını konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.